Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu haftada birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz, merhaba.
Merhaba, hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, önemli başlıkları, medeniyet coğrafyamıza dair önemli hadiseleri bu haftada konuşmaya devam edeceğiz. Hocam en sıcak gelişmeyle başlayalım istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Adeta dünyanın da merakla beklediği bir telefon görüşmesiydi diyebiliriz. Çünkü evet, tahıl koridoru anlaşmasından Rusya çekilmişti. Tahıl konusunda, gıda konusunda bir krizin dünyayı beklediğini daha önceki haftalarda konuşmuştuk sizinle. Bu görüşmede de ana gündem Putin'in aslında Türkiye ziyaretiydi ve önümüzdeki günlerde Putin'in ziyareti konusunda her iki liderin de anlaştığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun devam etmesi yönünde beyanını tekrar ifade ettiği açıklandı. Bununla başlayalım. Erdoğan-Putin görüşmesinde öne çıkan başlıklar sizce neydi? Ve önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler bekliyor bizi? Böyle başlayalım, buyurun.
Evet. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Programımızın ilk konusu İbrahim Bey'in az önce bahsettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in telefon görüşmesi ve Putin'in Türkiye ziyareti, Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridorunun geleceği ve bunun dünyadaki emtia borsalarına olan etkisi ve benzeri konularla ilgili birkaç kelam edecek olursak, bu tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte Ukrayna merkezli ayçiçeği, buğday, mısır ve benzeri yağlı tohumlar ve temel gıda maddesi olan tahılların dünya piyasalarına ulaşmasıyla birlikte korona süreciyle birlikte, yani 2020'de başlayıp 2022'de zirve yapan, evet, başta o bitkisel yağlar ve tahıl ürünlerinin zirve yapan fiyatları tam tersine bu tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte dip yaptı. Yani dikkat edilirse bir markete gittiğimizde bir yıl önce yani 170 lira, 200 lira olan 5 litrelik yağ şimdi 150 liraya düştü. Bu, evet, şeyden de biliyoruz bunu. Bu tahıl koridorunun işlemesi sırasında Ukrayna ile birlikte Rus tahıl ve yağ bitkileri, hatta gübre ham maddesi olan amonyakın dünya piyasalarına daha rahat ulaştırılması da gündemdeydi. Fakat başlangıçta iyi niyetlerle başlayan, daha sonra Avrupalıların her zaman olduğu gibi böyle inceden inceye yapmış olduğu bir takım atraksiyonlarla Rusya şunu gördü ki güya fakir ülkelere ulaştırılacaktı. Afrika, evet, başta olmak üzere. Bu %5'i geçmiyor. Yine Avrupalılar stratejik tahıl rezervlerini arttırmışlar. Ukrayna ihracatını yapıyor ama Rus tahılının ve diğer ürünlerinin dünya borsalarına gitmesinde bir takım engellemelere, evet, direkt veya dolaylı ambargolarla karşılaştığı için bunu tek yanlı olarak durdurduğunu ifade etti. Bununla da kalmadı. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın Odessa limanındaki o gemilere tahıl, evet, yükleme silolarını vurdu. Hatta 60 bin tona yakın tahılın orada yandığını, evet, ve heba olduğunu görüyoruz. Ve Ukrayna'nın da şu anda dünya borsa piyasalarına tahılını arz edememesiyle birlikte, mesela 15 gün öncesinde son yılların en dip noktasına vuran bu yağlık ürünler ve tahılların, evet, yavaş yavaş dünya borsalarında yükselmeye doğru bir eğilim olduğu, bu da Rusya'nın işine geldiğini görüyoruz. Yani bu koridorun bu şekilde devam etmesi Rusya'nın aleyhine işleyen bir durumydı. Rusya da dedi ki madem öyle, siz yani bana dolaylı yollardan engel çıkarıyorsunuz, ben bu tahıllarımın bir kısmını Afrika ülkelerine bedava veririm. Evet. Ve bunun karşılığında da Afrika'da Rusya'nın hatırı sayılır bir ağırlığının olduğunu, yani en az Amerika kadar, Çin kadar, Fransa kadar, İngiltere kadar, son yıllarda Rusya'nın da Afrika ülkeleri üzerinde etkinliğinin olduğunu, bunların işte sürdürülebilmesi için de işte bu tahıl koridoruyla geçiremediği ürünleri bir hibe karşılığında vermeyi düşündüğünü. Ayrıca bu koridorun kapanmasıyla birlikte dünya borsalarında yükselen bu fiyatlar Rus ekonomisini bir şekilde, Rusya biliyorsunuz petrol, doğal gaz, evet, kerestenin yanı sıra buğday ve evet, ayçiçeği gibi ürünlerin ihracatında, hatta Ukrayna ile Rusya dünyaya arz edilen bu tür ürünlerin yaklaşık %25-30'unu karşılıyor tek başına bu iki ülke. Bu nedenle bu kaynaktan dünyaya bu arz olmayınca piyasada ürün azlığı olunca fiyatlar da yükseliyor. Fiyatın yükselmesi satıcı durumda olan Rusya'nın her zaman işine gelir. Evet. Yani bu koridorun birkaç ay daha açılmaması Rusya'nın her türlü işine geliyor ve Rusya bu yönde belli bir ayak sürüyeceğini ve istediği şeyleri alıncaya kadar da buna devam edeceğini beklemek, hı hı, muhtemeldir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmesinde de, yani bu koridorun açılmasından yana olduğunu,
evet,
fakat
taleplerinin
hiçbir şeyin
gerekli
tek başına, evet, olamayacağını, 12-13 maddelik bir talep listesinin olduğunu, evet, fakat her zaman bir taraf istediği her şeyi elde edemeyeceği için o da maksimize edecek şekilde evet, taleplerini sıralamış, ama bunun elde edebileceği vardı, edemeyeceği şartlar vardı. Mesela swap sistemine girmek istiyor. Mesela Rusya şu anda dünyanın herhangi bir bölgesine ihracat, ithalat yaptığında biz nasıl ki bankadan internet üzerinden havale yapıyoruz para, evet, alışverişi, Rusya bunu yapamıyor şu anda. İşte bu swap sistemine tekrar dahil edilmesi, mallarının Ukrayna
sigorta,
ve
evet,
da olduğu gibi yapması ve sigorta şirketlerinin Rusya'ya mal taşıyan gemileri de sigorta etmesi ve benzeri bir takım şartlar ileri sürüyor. Bunların da işte düşünülüp taşınılıp önümüzdeki aylarda belli bir noktada uzlaşıldıktan sonra ancak bu koridorun açılabileceğini, fakat bu kapanmasının şu anda Türkiye'ye, dünyaya çeşitli etkileri olacaktır, ama Rusya şu an için bu koridorun, evet, bir süreliğine kapanmasının kendi çıkarlarına uygun olduğunu, gördüğünü söyleyebiliriz.
Evet. Türkiye'nin tabii ki bu noktada rolü tartışılmaz. Herkes hakkını veriyor. CNBC'den bir analiz var hocam. Yeni bir dünya kuruluyor diye. Ne demiş bir bakalım. 2022'nin Eylül ayında Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının arkasında Batı'nın değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'ın olduğunu belirterek bu durumun yeni bir dünyaya işaret ettiğini yazmış CNBC. Buna benzer bir ifadede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından serdedildi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı ile yaptığı ortak basın toplantısında şöyle dedi: uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretinin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta ve Asya'da bunun tam kalbinde yer alıyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin doğuya, ata topraklarımıza kaymakta olduğunu görmekteyiz diyor Dışişleri Bakanı, evet, Hakan Fidan. Ne demek istiyor? Yeni bir dünya kuruluyor derken ne kastediliyor? Türkiye bu yeni dünyada nasıl yer alacak? Buyurun hocam.
Şöyle ifade edelim. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan o Soğuk Savaş döneminde NATO'nun açılımı da zaten North Atlantic, evet, yani Kuzey Atlantik, evet, Avrupa'nın batısıyla Kuzey Amerika'nın doğusu. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, işte İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler arasındaki ticaret de zaten dünya ticaretinin %60'ını falan oluşturuyor idi. Evet. Yani dünyanın merkezi burasıydı. Fakat 1960'lardan günümüze kadar gelen süreçte dünyanın artan nüfusu ve alt ve orta gelir grubundaki ülkelerin üst gelir grubundaki ülkelere göre çok daha hızlı kalkınmaları, nüfusların, evet, artması, üretim güçlerinin artması, başta Çin, Japonya, Güney Kore olmak üzere dünyanın üretim üssü haline gelmesi sebebiyle dünyada artık üretimin, tüketimin, ticaretin merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığı son 10-15 yıldan beri zaten dile getiriliyor. Evet. Dolayısıyla siz üretim gücünüzü ve ekonomik merkezinizi kaybedince zaten sizin merkez olma özelliğiniz de ortadan kalkıyor. Şu anda Pasifik dünyanın ekseninin merkez olduğu bir yerdir. Bu birinci tespit. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş sonrasında 1990'lı yıllarda dünyanın, yani eskiden Sovyetler Birliği ile Amerika birbirini dengeliyor idi. Evet. Bir Varşova Paktı, bir NATO var idi. Fakat Amerika 90'lı yıllardan itibaren pervasızca dünyanın adeta kovboyu konumundaydı. İşte Irak'ı işgal etmesi, o Dünya Ticaret Merkezi'ne evet. olan saldırıyı bahane edip Afganistan'ı işgal etmesi, dünyada bazı ülkelerin işte sen teröristleri destekliyorsun deyip paralarına bloka koyması, yani kafasına göre dünyayı adeta dizayn etmeye çalıştı. İşte bu süre içerisinde dünyada yeni gelişmeler oldu. Artık Amerika'nın hegemon olduğu tek kutuplu küresel bir hegemonya yerine çok kutuplu bölgesel güçlerin etkin olduğu yeni bir dünyaya doğru evriliyoruz. İşte burada Çin, Rusya, Avrupa Birliği, işte Güney Amerika'da Brezilya olsun, Hindistan olsun, işte Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'nin yavaş yavaş öne çıktığı yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Ve bu dünya düzeninde artık öyle tek bir ülkenin istediğini yaptırabildiği bir ortamın olmadığı, artık bu kutupların ortak çıkar ve menfaatlerin de gözetildiği yeni bir oluşum söz konusu. Eskiden hep Amerika'nın ağzının içerisine bakan o körfez ülkeler, Suudi Arabistan bile artık Rusya'yla, Çin'le, Hindistan'la gidip başta silah olmak üzere, yani Amerika'nın kırmızı çizgisi olarak söylediğimiz şeyleri, yani 20 yıl önce telaffuz dahi edemeyeceğimiz noktalarda şu anda girişimlerde bulunması, hatta İran'la ilişkilerinin belli bir düzelme noktasına girmesi de gösteriyor ki artık soğuk savaş kalıplarıyla düşünerek bugünkü dünya gelişmelerine cevap veremeyeceğimizi, yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu evet. siz de az önce ifade ettiniz. Ve bundan sonraki politikaları geliştiren aktörlerin de, yani Türkiye ile olan ilişkileri olsun, dünyanın çeşitli merkezlerinde yaptığımız ticari, ekonomik, siyasi anlaşmalar yaparken bunları dikkate alıp artık yeni bir dünya olduğunu, bu dünyada farklı merkezler olduğunu ve bu merkezlerin de kendi içerisinde bölgesel güçleri ve patronları olduğunu ve bunları hesaba katmadan yapılacak işlerin de sekteye uğrayacağını bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Son dönemlerde Avrupa'da, özellikle İsveç ve Danimarka'da İslam'ın kutsallarına yönelik saldırılar, hakaretler maalesef artarak devam ediyor. Bunun üzerine de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü çevrim içi olarak bir toplantı gerçekleştirdi. Buradan da çeşitli kararlar çıktı hocam. Mesela Avrupa Birliği Komisyonu'na bir heyet gönderme kararı alınmış bu yaşananların önlenmesi adına. Yine Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkelerle ilişkilerin gözden geçirilmesi ve gerekli pozisyonun alınması çağrısında bulunulmuş ve bir dizi kararlar alınmış. İsveç ve Danimarka Dışişleri Bakanları da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı bu kararları dikkatle inceleyeceklerini ve gerekli tedbirleri alacaklarını açıkladılar. Buna yönelik bu kararlar yeterli olur mu bu saldırıların durması noktasında? Avrupa'nın yoksa daha farklı bir perspektif mi geliştirmesi gerekiyor İslam'a, Müslümanlara ve kutsallarımıza karşı, neler söylersiniz
şimdi,
hocam?
Elbette ki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu madde başlığıyla toplanması, ortak bir deklarasyon yayınlaması olumlu bir adım ve gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun ete kemiğe bürülebilmesi ve karşı taraftaki muhatapta etkin olabilmesi için ekonomik yaptırımların evet. olması, siyasi bir takım zorlayıcı kararların alınması karşılığında ancak bir anlam ifade eder. Şöyle bir örnekleme yapayım geçmişten. Salman Rushdie diye birisi evet. işte Şeytan Ayetleri kitabı yayınlamıştı. Hatta Hümeyni ölüm emri vermişti. Bütün İslam ülkelerinde büyük gösteriler yapılmıştı. Bundan işte 80'li yılları, 90'lı yılları evet. hatırlayanlar için. O dönemde şimdi Pakistan'da bakın yüz binlerce insan o Salman Rushdie'yi protesto ediyor. Onlarca kişi bu protesto gösterilerinde hayatını kaybediyor. Ama Batı Avrupa'da, Batı dünyasında işte Hollanda'da, Danimarka'da onu işte ev sahipliği, evet, yapan, koruyup kollayan ülkelerde insan haklarıdır, fikir özgürlüğüdür diyorlardı. Ne zaman ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan şöyle bir karar almıştı. Yani buradan sizin sorunuza girmek, evet, istiyorum. Onlar hac ve umre vazifesi yapan insanlarımız bilirler. Yedikleri o peynirin, tereyağının büyük bir kısmının Hollanda, Danimarka patentli olduğunu görüyor.
Evet.
Hatta bir kısmı da orada fabrika kurmuşlar, üretim yapıyorlar. Yani o ülkeler dediler ki siz bu Şeytan Ayetleri kitabının yazarı bu Selman Rushdie'yi bu şekilde koruyup kollarsanız sizinle olan bu ticaretimizi gözden geçirmek durumunda kalacağız deyince hemen ilgili bakanlar geldiler. Özellikle sizden özür diliyoruz. İşte bunu şey yapabilir miyiz? Yani işin ucu onların cebine, ekonomisine dokunmadan hiçbir iş yapmazlar. Yani Batılı'nın böyle bir özelliği vardır.
Evet.
Yani bu örneği vermemin sebebi şu. Yani şu anda Türkiye'de olsun, Körfez ülkelerinde olsun, yani bunu İran'ı, Pakistan'ı, Cezayir'i, hangi ülkeyi ele alırsak alalım, şu an 57 tane ülke vardır. Bunlara da bir şekilde ham madde olarak veya pazar olarak muhtaç olan Batılı ülkeler var. Bu ülkeler birazcık onurlu, birazcık böyle dirayetli dış politika izleyip eğer, hı hı, bu konuda işte İslam İşbirliği Örgütü'nün almış olduğu karara karşı hala bu aymaz ve pervasız durumunuzu sürdürürseniz İsveç ve Danimarka, evet, başta olmak üzere size şu konularda artık ticaretimizi gözden geçiriyoruz, kesiyoruz, başka bir kanaldan artık biz bunu yürüteceğiz dediklerinde inanın bu söylenenlerin hepsinden çok daha fazla etkili olacaktır. Çünkü Avrupa bundan, evet, anlıyor. Ya silahınız, gücünüz olacak, korkutacaksınız veya onların ekonomisini bir şekilde etkileyecekseniz o zaman insan hakları filan evet, vız geliyor, tırıs geliyor. Yani size demokrasi, insan haklarını gerekçe gösterip bir şeye karşı böyle bigane kalıyorlarsa bilin ki sizi kale almıyorlar artık. Yani siz istediğiniz kadar protesto edin, biz bildiğimiz yaparız, sizin de bize yapacağınız hiçbir şey yok anlamı çıkar. Ama 57 tane İslam ülkesinin İsveç ve Danimarka'ya karşı mutlaka yapabileceği ekonomik bir boykot olabilmelidir. Evet. Ve bunu da ete kemiğe bürütmemiz gerekir. Aksi takdirde sadece tribünlere konuşulan sözlerden ibaret olur diye değerlendirmek gerekir.
Peki hocam. Devam edelim Afrika gündemiyle. Afrika'da, Nijer'de bir darbe gerçekleşti. Fransız yanlısı Muhammed Bazoum görevden tard edildi, uzaklaştırıldı ve asker ülkeye el koydu. Tabii Fransa'nın buradaki çıkarları söz konusuydu. Nijer'in elektriğini kesmiş darbe sonrası hocam. Bir taraftan da Afrika Birliği ülkeleri ekonomik topluluğu ECOWAS uyarıda bulundu Nijer'e. Derhal Muhammed Bazoum'u serbest bırak ve görevden çekil şeklinde, yoksa müdahale edeceğiz açıklaması yapıldı. Buna da yine Burkina Faso ve Mali'den rest geldi. Üç ülke Nijer'e müdahaleyi savaş ilanı sayarız dedi. Böylesine bir denge söz konusu. Bazı ülkeler Nijer'e destek verirken bazıları ise Nijer'i uzaklaştırmak, hatta savaşla tehdit ettiler. Nijer'de olup bitenleri tekrar sizden dinlemek istiyoruz. Bu neyin başkaldırısı, neye isyan, neye bir dur deme çağrısıdır, bunu dinleyelim.
Şimdi Afrika'da yaklaşık 53-54 ülke var. Şimdi Batı Sahra, hı-hı, gibi de facto olan yerleri de saydığımızda. Bu 53-54 ülkenin yaklaşık üçte birinde Fransız hegemonyası var idi. Biz bunlara Frankofan ülkeler, evet, diyoruz. Senegal'den başlayıp Madagaskar'a kadar Sahra Altı bölgesinde dilleri, resmi dilleri Fransızcadır. Yani şöyle baktığınızda bir ülkenin resmi dili Fransızca ise Fransız sömürgesi, İngilizce ise, evet, İngiliz sömürgesi gibi oradan da çıkarılabilir zaten. Fransa 1960 yılında bütün bu ülkelerden çekilirken, ki bir anda çekilmiştir, bunlara işte bağımsızlığının karşılığında yeraltı yerüstü kaynaklarının işletilme tekelini almış ve bu ülkelerin yönetimlerinde de gerek seçimle iş başına gelsin, gerek askeri darbeyle yönetimi ele geçirsin, fark etmiyordu. Yani seçimle iş başına gelenler de işte kabile, oradaki en kalabalık nüfuslu kabilelerin zeki çocuklarını işte İngiltere, Londra'ya, Fransa, Paris'e götürüyor. Orada kendi eğitim sisteminden getiriyor, beynine bir format attırıyor. Artık bir Fransız gibi düşünün ki biz bunu Türkiye'de hatırlıyoruz. Yani
evet.
Tanzimat'tan bu yana kendi toplumuna tepeden bakan, Batı hayranı, bir müsvedde aydın tipini Türkiye, işte bu
evet.
Kemalist laik formata uyan aydın tipini düşünecek olursak evet. işte Afrika'da da bu aynı. Şekilde Fransız sömürgesi ama Fransa hayranı idarecilerin olduğu 1960'tan beri süre gelen böyle bir yapısı söz konusuydu. Ancak gerek Çin'in, Rusya'nın, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Afrika kıtası üzerinde olan etkinliğinin artması ki Afrika nüfusu çok hızlı bir şekilde artan, ekonomik kaynakları hala el değmemiş maden, enerji kaynakları, yeraltı yerüstü zenginlikleriyle geleceğin
evet.
En yükselen değeri konumundadır Afrika. Bu nedenle bu Afrika'da bu güç çatışmaları içerisinde artık Fransko-Fan ülkeler dediğimiz bu bölgelerde yavaş yavaş insanlar veya önce işte üniversite öğrencileri ve sivil aktörler, arkasından da siyasi yöneticiler, mesela geçenlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı'nın
evet.
böyle Fransa'ya meydan okuyor sözleri vardır. Hani bizim Anadolu'da bu ciğer mi yemiş, bu insan yürek mi yemiş derler ya. Yani 15-20 yıl önce yani düşünülmesi dahi hayal edilemeyen şeyler bugün Fransa'ya karşı
evet.
yüzyıllardır sömürgeleştirdiği ülkenin devlet başkanı tarafından posta konulmaya başlandı. Bu da şunu gösteriyor. Bunlar mutlaka Rusya gibi, Çin gibi, Türkiye gibi,
evet.
Amerika gibi bazı ülkelerden güç ve destek alıyor. Ve bunun neticesinde de işte artık yavaş yavaş Fransa'nın bölgedeki etkinliği azalıyor. İşte Nijer'deki en son darbeye gelecek olursak, şu anda darbenin geçen haftaki programımızda da ifade ettiğimiz gibi bir Fransa etkisine karşı yapılmış bir darbe
evet.
olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak işte elektriğinin kesilmesi dediniz,
hı hı.
Nijerya'dan gelen. Şimdi enteresan bir şey, Nijer Nehri başkent Niamey'in içerisinden geçiyor. Yani koskoca ülkenin bir hidroelektrik santralı yaptırıp elektrik üretebilecek bir potansiyeli yok. Yani o kadar ekonomik bakımdan evet. dışa bağımlı. İkincisi, dünyanın en zengin uranyum rezervlerine sahip bir ülkedir ki Fransa şu anda elektriğinin %70'den fazlasını nüklear santrallardan elde ediyor. Hı hı. Ve elektriğini nükleer santraldan elde etme oranı en yüksek ülke Fransa'dır ve bu uranyumu büyük bir kısmını da Nijer'den alıyor.
%17'ymiş
ve
hocam.
Ve artık Nijer Fransa'ya uranyum satmıyoruz dediler.
Evet.
Yani bu bunlar gerçekten çok radikal gelişmelerdir. Ve önümüzdeki aylarda, yıllarda şunu göreceğiz. Fransa nasıl ki Osmanlı'ya 19. yüzyıldan itibaren hep hasta adam gözüyle
evet.
baktılar ve imparatorluğun topraklarını nasıl kendi aralarında paylaşacaklarının hesaplarını yaptılar. İşte biz mesela Sykes-Picot Antlaşması diye bir anlaşma hı hı. vardır. Bu Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz, Fransız ve Ruslar, ki Rusların Birinci Dünya Savaşı'nın çekilmesi neticesinde o Sykes-Picot evet. Anlaşması'nı gördük. Babaların çiftliğini paylaşır gibi Osmanlı mülkünü kendi aralarında daha Birinci Dünya evet. Savaşı sırasında paylaşmışlar.
Sınırları cetvelle çizerek
evet.
adeta.
İşte şimdi de Afrika'da bu eski sömürge sınırları siliniyor, sil baştan
hı hı.
yeni bir dünya düzeni, yeni bir Afrika düzeni kuruluyor.
Evet.
İşte bu düzen içerisinde kesin kaybedenlerden bir tanesinin Fransa olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Çünkü Fransa'nın ne askeri olarak, ne ekonomik olarak, ne de siyasi olarak artık eski gücünü buralarda muhafaza etmesi mümkün
hı hı.
değildir. İşte bunun için de Fransa'nın işte Türkiye'ye karşı veyahut da işte Ukrayna'nın yanında yer alıp Rusya'ya karşı bu kadar hasmane tavır almasının altında yatan bir gerçek de Afrika'da kuyruğuna basılmasından kaynaklanan bir durumdur. Şimdi Nijer potansiyelleri olan bir ülke. Yani karanlık Nijerya'dan elektrik almasını aslında ihtiyacı olmayan bir ülkedir. Evet. Yani dünyada bakıyorsunuz en fakir ülkeler sıralamasında hep ilk ona giriyor. Bazen üçüncü, bazen beşinci, bazen birinci oluyor. Yıllara göre değişmekle birlikte. Yani bu kadar potansiyeli Nijer Nehri'nin hemen ülkenin güney sahil bölgesi. Yani çok verimli mümbit topraklara sahiptir. Kuzeyi her ne kadar şöyle olsa da. Yani böylesine bir ülkede bu kadar fakirliğin olması aklen mantıken düşünülemeyecek bir şey. Benzer şey Burkina Faso için, Mali için diyelim ki Senegal için söylemek mümkündür. Hatta Afrika'nın en zengin ülkelerinden biridir Fil Dişi sahili. Dünya kakao üretiminde ilk sıradadır. Ve bakıyorsunuz orada da fakirlik diz boyu ama Fransız şirketler iliklerine kadar hala sömürmeye devam ediyor. İşte bu darbe şunu gösteriyor. Artık Fransa eskisi gibi bu ülkeleri sömüremeyecek. Yeni bir düzen kurulacak. Fakat bu düzen kurulurken bu çatışmaların, bir takım darbelerin, sokak gösterilerin olması normaldir. Çünkü köklü bir değişim oluyor. Bu değişimler de sancılı oluyor. Ama önemli olan Fransa'nın etkisi bitecek ama yeni düzenin de kimin yani Rusya, Amerika, Çin, buna Türkiye'yi de ilave edebiliriz. Ne kadar etkin olacak, ne kadar söz sahibi olacak ve oranın ekonomisinde, siyasetinde, dış politikasında ne kadar etki olacak bunu da bekleyip görmek gerekiyor.
Evet, Rusya dediniz. Mesela Rusya hocam Ukrayna'da yaşanan çatışmayı acaba Afrika'ya bir başka boyutuyla taşımış olabilir mi? Bir güç mücadelesi burada yürütülüyor olabilir mi?
Daha doğrusu bakınız Zelenski sonuçta bir film artisti.
Evet.
Politikadan zerre kadar anlamayan bir insanken bunu medya kanalıyla pofpufladılar. Getirdiler Ukrayna'nın başına, arkasından da Putin'e karşı adeta pervasızca meydan okutturdular. Ve Rusya'nın buraya asker gönderip savaş çıkarmasına sebep olan güçler aslında Rusya'nın başta Fransa olmak üzere Afrika'daki gücünü, enerjisini Ukrayna'ya çekip orada tüketme projesidir ve bunda gayet başarılı oldular. Yani Rusya belki Donbas bölgesini, Kırım bölgesini, Luhansk bölgesini, yani Kırım'ın şu anda %20'sini nüfus olarak da toprak kara parçası olarak da işgal ve ilhak ettiğini ilan etti. Evet. Şu anda da Ukrayna istediği kadar saldırılar düzenlese Rusya kontrol ettiği bölgelerin %90'ını elinde tutmak durumunda. Ama işte Wagner'in Afrika'daki birliklerini çekip Donbas bölgesinde çata çat Ukrayna'yla savaşması, daha sonra işte Moskova'ya yürüme hareketleri falan filan, bunların hepsi Rusya'nın aslında Afrika'daki etkinliğini
kırmak amacıyla.
Kırmak, azaltmaya yönelik, hatta Suriye'yi de buna dahil edebiliriz. İşte bunlar hepsi dünyadaki güç dengeleridir ve yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir düzen kuruluyor. İşte bu düzenin kurulması sırasında siz masada yer alacak mısınız? Masada yer alacaksanız masada ne kadar etkiniz olacak, gücünüz olacak ve Türkiye eğer bu seçimde muhalefet kazanmış olsaydı hiçbir iddiası olmayan, sadece işte IMF'den gelecek paralarla Batı'nın yani uslu çocuğu konumuna düşecekti, eski konumda. Şu an Türkiye hala kavgasına devam ediyor. Ben diyor masada oturacağım. Tarım diyor. Evet. Ve benim de artık bu dünyada Osmanlı yıkılırken bile Düveli Muazzama içerisinde yer alıyor idi. Yani Düveli Muazzama dediğimiz o günün dünyada, o masada oturan dünyanın güçlü ülkeleri konumundaydı. Türkiye'de artık diyor bu Düveli Muazzama'nın 21. yüzyıl versiyonu olan yeni dünya düzeninin kurulan o masada ben yer alacağım. Nüfusum, ekonomim, siyasetim, askeri gücüm kadar da etkinliğim olacaktır. Kavgasını veriyor ve bugüne kadar da fena değil. Ama biz şunu söylersek abartmış oluruz. Afrika'nın yegane hakim gücü Türkiye olacak. Orta Doğu'nun en her şey Türkiye'nin iki dudağın arasında olacak falan dersek bu çok iddialı bir evet. söz olur. Ama Türkiye gücü ve kültürel etkisi nispetinde artık öyle üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili. İşte yurtta sulh, cihanda sulh ki o veto darbesinde de şey odur.
Yani slogan olmuştu.
Slogandır. Evet. Evet biz yurtta da sulh istiyoruz, cihanda da sulh istiyoruz ama yani sınırımızın 2 kilometre içerisinde Meis Adası'nın da Yunanlıların at koşturduğu bir yer olmasını veya işte yüzyıllardır idare ettiğimiz Libya'da, burnumuzun dibindeki Suriye'de teröristlerin cirit atı buradan da Türkiye'ye bir takım operasyonlar yapmasını yurtta sulh şeyleriyle sineye çekemeyeceğimizi, artık nasıl ki Amerika Afganistan'ın Tora Bora bölgesindeki dağlarda Bin Laden işte terörist bunlar da gelip bize zarar verebilir diye 10 bin kilometre ileriye müdahale ediyorsa, Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra konsept değiştirdi. Dedi ki Türkiye'nin menfaatleri neredeyse ve Türkiye'nin insanına, milli birliğine karşı hasmane yapılar Irak'ın içerisinde, Suriye'nin içerisinde, hatta binlerce kilometre ileride evet. olsun, tehdidi yerinde yok etme politikası ki bunu Amerika
yapıyor.
Yıllardır yapıyor. Bu konsepti belirledi ve bunda da başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunda Türkiye'nin Aselsan'ın başta olmak üzere askeri elektronik İHA SİHA teknolojisinin ve bu savunma alanında yapmış olduğu gelişmeler evet. bir de siyasi olarak da bu başkanlık sisteminde tek bir elden yönetimin olmasının etkisi vardır. Çünkü eskiden o koalisyonlar döneminde her kafadan bir ses çıkardı. Hükümet bir şeye karar vermek istediğinde o koalisyon ortaklarından biri buna hayır dediğinde ya hükümet yıkılıyordu veya o karar alınamıyordu. Evet. Türkiye'nin yani hem bu askeri alandaki gelişmeleri hem siyasi olarak iradesinin artık tek elde toplanması ve birçok faktörleri bir arada bulursak artık Türkiye küresel bir güç olmasa da en azından kendi
bölgesel bir
Osmanlı interlandında diyelim. Eski Osmanlı interlandında Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika coğrafyasında artık ona rağmen bir şeyin yapılamadığı bir bölgesel aktördür diyebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım değerli dinleyenlerimiz. İkinci bölümde Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da birliklerimize Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla devam ediyoruz. Hocam, bir önceki bölümde Türkiye'nin bir bölgesel güç haline geldiğinden bahsetmiştik. Artık savunma sanayisiyle de bu güç olma iddiasını fazlasıyla sürdürüyor Türkiye. Geçen hafta İDEF 2023 fuarı vardı. Orada Türkiye'nin bu noktadaki gücü sergilendi. Çok yüzün üzerinde ülkenin katıldığı bir fuarla. Son olarak da bu hafta Pakistan'da bir tören düzenlendi. MİLGEM projesinin son gemisi olan PNS Tarık suyla buluştu, suya indirildi. Pakistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir tören düzenlendi. Bu ne anlama geliyor? Artık biz silah satan, gemi işte satan, işte uçak yavaş yavaş satan, tank satan ülke noktasındayız. Bu nasıl bizim gidişatımızı etkiler? Dost ülkelerle gücümüzü nasıl pekiştirir? Buradan devam edelim.
Bizim ders müfredatlarımız da hep slogana dayalı bir eğitim sistemimiz vardı. İşte Osmanlı'yı yıktık, Cumhuriyeti kurduk, çağdaş olma yolunda emin evet. adımlarla ileriyoruz. 10 yılda 10 milyon genç falan evet. filan. Fakat daha 1970'li yıllara kadar Anıtkabir'in bayrak direğine çekilen ipin ithal edildiğini, hı-hı. yani en küçük yani aklımıza gelecek çok küçük sanayi mamulünün bile yurt dışından getirildiğini, Türkiye'nin adeta hiçbir şey üretemeyen bir ülke konumunda olduğunu, yani bu 40-50 yıl öncesine kadar durumun böyle olduğunu, yani Cumhuriyet'in kurulmasından ta 60'lı 70'li yıllara kadar, yani Türkiye evet. çok da fazla sanayi adına pek bir şey yapabilmiş evet. bir ülke değildir.
Yapılmak istenilenlere de engel
hatta
koymuş.
Hatta 30'lu 40'lı evet. yıllarda o, evet. uçak sanayinde hı hı. olsun,
Vecihi, yani, kuş örneği, demir olsun,
yapılanlar da NATO'ya evet. girdikten sonra akamete uğratılmış. Bizzat bunda siyasilerin ve devlet yöneticilerinin etkisi de olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Bugüne gelindiğinde Türkiye artık 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar götürebiliriz. Bugünkü savunma sanayimizdeki geldiğimiz noktanın aslında miladı 1974'tür.
Evet.
Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapacak olduğunda NATO'daki müttefikimiz olan başta Amerika olmak üzere Batılı ülkeler dediler ki biz size bu silahları NATO müttefiki olan diğer ülke Yunanistan'a karşı kullanmanız için vermedik, kullanamazsınız.
Evet.
Yani elinizdeki silahları kullanamıyorsunuz. Ve bir taraftan da Kıbrıs'ta sizin kardeşlerinize karşı soykırım uygulanıyor. Ve Türkiye buna rağmen Kıbrıs'a o barış harekatı kapsamında çıkarma yaptığında bütün batılı dostlarımız, bildiğimiz, müttefikimiz evet. bildiğimiz ülkeler bize çok acımasız silah ambargosu uyguladılar. Ve Libya lideri Kaddafi dışında da Türkiye'nin yardımına veyahut da en azından demeç olarak destek veren bir ülke olmadı maalesef. İşte bunun üzerine Türkiye kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerektiğini düşünerek 1974'te yani devlet aklı ilk defa hani
evet çalıştı.
Dank etti denir evet. ya argoda. Ondan sonra artık bizim Aselsan'ın kurulması ondan sonra başlıyor. Yani
burada rahmetli Erbakan'ı da anmadan geçmeyelim ki onun imzası var bunlarda.
Elbette. Allah rahmet eylesin. Hatta Erbakan'ın 1996-97'deki evet. hükümetinde o projelerin Hürriyet gazetesi manşeti almıştı da hep dalga geçiyordu. Evet. Hızlı tren, metro, evet. Havaalanları vesaire. Bunların hepsi bugün
gerçekleşti.
İşte onların Erbakan'ın evet. Hayalleri dediği
vizyonuyla
şeylerin gerçek olduğunu. Demek ki insanın önce bir hayal etmesi, vizyonun olması yani şöyle örnek verilir. Ya bir insan yani 2 metre yüksekten ben atlayabilirim diye hedef koyarsa yani 1,5 metre 1,80-1,90'a kadar 2'ye kadar atlayabilir. Ama hedefi ben en fazla 1,5 metre atlayabilirim diyorsa bu adam 1,60.
Evet.
Çünkü artık onun vizyonu o kadardır. Biz çıtayı yükseğe koyup oraya ne kadar yaklaşabilirsek başarıdır diyoruz. Türkiye şu anda o Milgen projesinden bahsedecek olursak işte Pakistan'la anlaşma kapsamında 2 tanesi Türkiye'de yapıldı. 2 tanesi de yani ülkeler bu tür şeyler alırken Türkiye'de aynı şeyi yapıyor. Avrupa'yla, Amerika'yla, Rusya'yla yapmış olduğu hı hı. ikili anlaşmalarda. Diyor ki bir kısmını da Türkiye'de üretelim. Yani Türkiye'nin de artık bu konudaki sanayisinde bir başlangıç olsun. Mesela F-16 uçak evet. projesinde bizim o Akıncılar, o Mürted üstünde F-16'nın bir takım parçalarının yapılmasını bununla karşılaştıracak olursak evet. Pakistan'da da o 4 geminin 2 tanesi Pakistan'da hı-hı. yapıldı ve dün geçtiğimiz gün denize indirilen, evet. suya indirilen o Tarık da sanırım.
Evet ismi. Tarık ismi.
Bu bir taraftan işte Pakistan'la o dost kardeş ülkeyle olan ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli olmakla birlikte Türkiye savaş gemisi üretebilen dünyada 10 ülkeden biri. Bir tanesi. Türkiye daha 90'lı yıllarda Kaleşnikov silahlarını, bunların mermilerini yurt dışına satın alan evet. bir ülkeydi. İran kuzeyine yapılan operasyonlarda peşmergelerden silah ve mermi alan bir ülkeydi Türkiye. Evet. Dolayısıyla bu geldiğimiz nokta 90'lı yıllardan bu yana son 25-30 yıl içerisinde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini öğrenmek bakımından önemlidir. Bir de bu işte basından yayından takip edebildiğimiz kadarıyla deniyor ki eğer Türkiye önüne bir engel konmazsa bir savaş gibi önemli bir işte ne bileyim
evet.
çok önemli bir badire atlatmaz da bir takoz önüne konulmazsa 5-10 yıl içerisinde bu askeri ve elektronik sanayinde dünyanın en önde gelen ülkeler arasında olacaktır ve bu durdurulamaz bir yükselişe geçtiği de kayda değer bir gelişmedir. Zaten siz sulh ve selamet istiyorsanız önce kılıcınızı kınında tutmanız gerekiyor. Türkiye'de artık bölgesinde ekonomik ve siyasi bir aktör olmak istiyorsa askeri olarak da güçlü olması gerekiyor. Biz şu anda denizde de Bilgen projesiyle, havada İHA'larımızla, SİHA'larımızla, zaten Türk Kara Kuvvetleri'nin de 2-3 bin yıllık tarihi vardır. Evet. Yani zafer süngünün ucundadır. Mesela Suudi Arabistan o Yemen'deki o Husilerle olan mücadelesinde milyar dolarlık silahlar aldı. Bir karış yeri alan hakimiyeti sağlayamadı. Ama Türkiye bakıyorsunuz Barış Pınarı, Afrin başta olmak üzere yani bütün o Suriye'deki operasyonlarda gidiyor, alan hakimiyetini sağlıyor. Bu da karada da Mehmetçiğin gücünün bir göstergesidir. Yani kısaca Türkiye bu Pakistan'la yapılan en son anlaşmada ve suya indirilen geminin töreninde görülüyor ki askeri alanda da gözle görülür. Dünyanın ilk ona giren ülkesidir. Bu da Türkiye adına sevindirici bir durumdur.
Peki hocam, devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada daha çok tanınması ve bir devlet olarak kabul edilmesi adına Türkiye'nin girişimleri devam ediyor. İngiltere'den bir açıklama var, bir olumlu gelişme diyebiliriz. DUP milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir sebep olmadığını belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına destek vermiş. Bu gelişmeyi, bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız? Acaba olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir mi?
Elbette olumlu bir gelişmedir. Ancak İngilizler bu tür açıklamaları durduk yere yapmazlar. Şimdi Kıbrıs'ın tarihine baktığımızda 1571 yılında Osmanlı döneminde fethediliyor ki çok geçtir. Yani biz 1517'de Suriye, Filistin, Mısır'ı fethediyoruz. Evet. Yani 1517, düşünün 1571'de Kıbrıs fethediliyor. Yani çok geç bir dönem. Ve 1876-77 Osmanlı-Rus harbine kadar da yüzyıllarca Osmanlı yönetiminde kalan bir adadır Kıbrıs. Ancak biz herkesin malumun olduğu üzere sadece Ruslara karşı savaşta İngilizler boğazların güvenliğini güçlü bir Rusların eline geçmektense daha zayıf bir Osmanlı'nın elinde kalmasının kendi çıkarlarına uygun düştüğü için Osmanlı'ya yardım teklifinde bulundu ve bunun karşılığında da lojistik bir merkez olarak Kıbrıs'ı geçici olarak aldı. Sonra da ilhak etti. Yani Kıbrıs'ı biz kan dökerek, şehit vererek fethettik ama bir oldu bittiyle elimizden gitti. Lozan'da da hiç gündeme bile getirilmedi. Birinci Dünya Savaşı'nda ilhak edildi. Kıbrıs'ın bugün gündemde olması, Türkiye ile ilgili konuların gündeme gelmesiyle ilgili de küçük bir anekdot var, onu da anlatayım. Buyurun izin hocam. Verirseniz. 1950'li yıllara gelindiğinde Kıbrıs'ta EOK adlı bir tetiş örgütü var. Bunlar Kıbrıs'tan bütün Türkleri temizleyerek bir Enos istediğimiz Kıbrıs'ı Yunan'a bağlama projesi bu. Fakat bu EOKalılar hızlarını alamıyorlar, bir pankart açıyorlar. Sadece Türkler değil, İngiliz üsleri de Kıbrıs'tan defolun bir pankartını açınca BBC bunu kaydediyor. Evet. İngiliz aklı diyor ki Kıbrıs'ta Türk ve Rum mücadelesi bitip Rumlar buraya tek başına hükmederlerse ikinci madde bizim buradaki üslerimizin kaldırılması olacak diyor. Onun için biz Türkleri destekleyelim ki bunlar kendi aralarında biraz güç dengesine ulaşsın ve bizim üsler burada kalsın. Şu anda Kıbrıs'ın %3'üne denk gelen iki tane büyük üssü vardır İngilizlerin. İşte İngilizler için önemli olan oradaki üslerin güvenliği ve kalıcılığıdır. Ve Türkiye'yi destekliyorsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de burada bağımsız olmasını istiyorsa onlara bu açıdan da bakmak gerekiyor. Bir de dünyadaki devlet sayısı kaç tanedir diye sorsanız ben coğrafyacı olduğum halde kesin net bir rakam söyleyemiyoruz. Bunun sebebi de dünyada çok sayıda defakto devletin varlığıdır. Hmm. Peki defakto devlet ne nedir demek dediğimizde, evet, mesela biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir diğeri de Abazya mesela. İki tane örnek verelim. Şimdi Abazya Gürcistan içerisinde özerk bir bölge olarak geçiyor. Ancak Rusların yardımıyla oradaki bütün Gürcü nüfus da, Gürcistan askeri de çekildi. Evet. Abazlar şu anda meclisleri, parlamentoları, hükümetleri var. Bir tane Gürcistan askeri giremiyor Abazya'ya. Hı hı. Ama Gürcistan sınırları içerisinde fiili olarak devlet ama resmi olarak Gürcistan içerisinde özerk bir bölge. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974'ten beri parlamentosu var, hükümeti var. Türkiye'den giden askerleri vasıtasıyla iç güvenliği var, evet, havaalanı var. Ama dünya kamuoyunda sadece Kıbrıs Rum kesimi tanınıyor. Burası işgal altındaki bir bölge gibi gösteriliyor. Bu nedenle de biz defakto devletleri nüfus cüzdanı çıkarılmamış çocuk gibi söyleyebiliriz. Hmm. İşte Türkiye uzun yıllar çaba sarf etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya kamuoyunda tanınmasına yönelik. İşte bu Türk İşbirliği Teşkilatı'nın, evet, kurulması, başta Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri tarafından, daha sonra da İslam ülkeleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 57 tane İslam İşbirliği Teşkilatı ülkesinin tanıdığını düşünelim. Artık Kıbrıs meselesi kendiliğinden, evet, çözülmüş olur. Adada iki devlet olmaz gibisinden tezleri vardır. Halbuki dünyada bunun birçok örneği vardır. İşte Borneo Adası'nda Endonezya'nın Kalimantan eyaleti, hmm, vardır. Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaleti. Bir de Brunei Sultanlığı vardır. Üç tane ülkenin toprağı vardır. Veya İspanyol Adası vardır Amerika'da. Haiti ile Dominik Cumhuriyeti vardır. İki tane ülke vardır, evet, bir ada üzerinde. Demek ki bir ada üzerinde iki devlet, hatta üç devlet bile
olabiliyor.
Dolayısıyla da Kıbrıs'ta iki toplumlu. Çünkü şöyle de bir özellik vardır. Yüzyıllardan beri bir ada üzerinde yaşamalarına rağmen kız alışverişi bakımından çok az bir
geçişkenlik
vardır. İbadethaneleri farklıdır, mezarlıkları, hı-hı, farklıdır. Türk ve Rum ayrı. Halbuki Osmanlı coğrafyasında biz diyoruz ki işte Lazdır, Çerkez'dir, Türk'tür, Kürt'tür vesaire. Bakıyorsun aynı mezarlığa gömülebiliyorlar, aynı ibadethaneye gidebiliyor ama Kıbrıs gibi küçük bir adada Türklerle Rumlar arasında böyle bir geçişkenlik tabii 1571'den beri olmamış. Dolayısıyla da bunların iki ayrı devlet olmasından daha makul ve mantıklı bir şey olamaz. Evet. Aslında rahmetli Erbakan'la ilgili Rauf Denktaş'ın da şöyle bir şey ifadesi, buyur, vardır. Aslında Erbakan'a kalsaydı diyor, adanın tamamını,
tabii,
ele geçirdikten sonra anlaşma masasına oturacaktı. Biz 3 gün dayanabildik arkasından. Şu anda Kıbrıs'ın yaklaşık 1/3'ü evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kontrolünde. 9300 kilometre kare civarındaki adanın 3000 küsur kilometre karesi Türkiye'nin denetiminde, geri kalan 6000 küsur da, evet, Rum denetimindedir.
Tabii dayanabildik derken yani ihtiyaç durumda olduğumuz için değil, baskılara bu kadar dayanabildik değil mi hocam? Orada söylemek istediğim bu.
Şöyle,
çünkü uluslararası baskı çok artmıştı.
Uluslararası baskı var. Bir de siz milli silah sanayinizi kapatmışsınız. Hmm. Yani mermi bile NATO standartlarına göre NATO'nun istediği şekilde cephane üretiyorsunuz. NATO diyor ki benim silahlarımı kullanamazsın diyor.
Evet.
Şu anda Türkiye mesela Suriye'de, Irak'ta operasyon yapıyorsa yani NATO'ya diyor ki yani bu senin NATO silahların değil. Ben kendi ürettiğim mühimmatımla kendi çıkarlarım doğrultusunda. Yoksa siz eğer bu askeri alandaki bu teknolojik gelişmeyi yapmamış olsaydınız yine NATO'nun sınırlar içerisinde kalsaydınız, sınır ötesinde bir adım atmanız mümkün, evet, değildi. Yani demek ki ülkeler eğer milli hedeflerini ve çıkarlarını gerçekleştirmek istiyorsa kendi göbeklerini kendisi kesmesi gerekiyor. Yani NATO'dan, Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden gelecek bir takım yardımlara bel bağlayarak hiçbir zaman sınır ötesi operasyon yapamazsınız. Biz 1974'te, evet, Batı'ya ekonomik olarak, istihbarat olarak, askeri teçhizat olarak bağımlı konumdaydık. Dolayısıyla da yapacak bir şey yok.
Hatta 60'larda yapılacaktı bu harekat değil mi hocam? Johnson mektubu söz konusu oldu. Yani çıkarma yapacak gemimiz yoktu.
Şöyle söyleyeyim. Ertelemek zorunda kaldı. 1967'de, evet, Demirel Başbakan topluyor, tabii, askeri erkanı. Diyor ki Kıbrıs'a bir çıkarma yapsak nasıl olur? Diyor ki gemimiz yok. Evet. Şimdi biz Cumhuriyeti övüp Osmanlı'yı da yerin dibine batırırken 1967 yılında, bakın Cumhuriyet kurulalı 1923'ten 67'ye hesap evet. edin. Bunca yıl geçmiş, bir çıkarma geminiz yok. Fakat İnebahtı'da, bakın İnebahtı'da 1570'li yıllardan bahsediyoruz. Osmanlı donanması yakılıyor. Fakat Osmanlı ordusu Kıbrıs'ı fethediyor. Çok evet. Sanırım Sokullu Mehmet Paşa'nın evet. sözü vardır. Diyor ki siz donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Bir Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol yerine gelmez ama diyor.
Sakal yeniden çıkar.
Sakal yeniden çıkar. Ve nitekim çok kısa
daha
bir süre.
Çıkar diyor hatta.
Çok kısa bir süre içerisinde evet. dünyanın süper donanmasını Osmanlı tekrar Akdeniz'e indiriyor. O evet. zaman düşünün 1500'lü yıllarda Osmanlı bütünüyle yakılan donanmasını birkaç yıl içerisinde tekrar inşa ediyor ve bütün o Haçlı dünyasına karşı koyabilecek bir güç oluyor. Ama siz 1967 yılında burnunuzun dibindeki Kıbrıs'a asker çıkaracak bir donanma geminiz yok. Çıkarma geminiz yok. Ama biz sürekli olarak inkılap tarihi derslerinde, milli eğitim müfredatlarında hamasetle büyüdük.
Evet.
Osmanlı kötüydü, Cumhuriyet iyi, biz çağdaş olduk, batılı olduk vesaire. Ama
yapılmış tek bir şey
baktığımızda
yok.
Baktığımızda ki evet. hiçbir dişe dokunur, yani teknolojik olarak, yani bilimde, hani o muasır medeniyet seviyesine ulaşma deniyor ya, hiç de ulaşamadığımızı çok acı bir şekilde bu 1974 Kıbrıs Harekatı'nda gördük maalesef.
Evet, peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu konuyla bu haftaki programımızı da noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu akşamlıkta Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.